Ayrım 7.
Bu olgu, hayvanların tek başına sağlayabileceklerinden daha büyük bir yarar elde edebilmek için başka bireylerle ortaklaşa hareket etmeleridir. Daha önce gördüğümüz örnekte parktaki serçeler olası saldırganı birlikte gözleyebildikleri için birlikte beslenmekten fayda sağlıyorlardı. Bu durumda her kuş kendi başına olduğundan daha çok güvencededir ve olası saldırganları gözlemek için o kadar sık başını kaldırıp bakmak zorunda olmadığından daha hızlı beslenebilir. Aynı şeyi balık sürülerinde birbirlerinin burunlarından sinekleri kovalayan bir çift atta, bir gergedanın sırtındaki keneleri yiyen kurt kıyan kuşunda görebiliriz. Ama birbirlerinin geçmişini bilen vampir yarasalar toplumsal işbirliğini yeni bir düzeye çıkarmışlardır. Yarasalar geçmişte aldıklarının karşılığını ödeyerek güvenilir olduklarını kanıtlamış bulunanları seçip onlara yardım etmekle bir toplumsal grup içinde yaşamaktan sağladıkları yararı büyük ölçüde artırırlar. Hile yapan yani olası saldırganı gözleme işine katılmayıp hep yiyen bir serçe onun varlığından hiçbir şey kazanmayan sadece yiyecek kaybeden başkalarının zararına da olsa durumu böyle idare edebilir. Ama hilekar bir yarasa yani başkalarına hiç beslenme yardımı yapmayan biri böyle devam edemez. Yarasaların geliştirdiği birbirini tanıma ve yardım yapma yeteneği hilekarların başarılı olamayacağı ve bir türdeşini beslemenin ileride başkasına değil kendine yarar sağlayacağı anlamına gelir. Başkalarının ihtiyacı olduğunda ne kadar çok verirse kendisi en muhtaç durumdayken alma şansı o kadar fazladır. Vampir yarasalar işbirliği yapmayanlara sanki yaptırım uygulamakta, yapanları da ödüllendirmektedir. Birey ve davranışı gruptan ayrılmaya başlamıştır. Önemli olan sadece bugün değildir ve bireyler arasında kurulacak uzun vadeli bağlar yakın bir gelecekte semeresini verecektir. Başka bir deyişle hayvanların basit, otomatik, körü körüne davranışlarla hareket ettiği yolundaki ilk hareket noktamızdan bu kadar uzağa düşebileceğimizi kolayca hayal edemezdik. Acaba bu davranışlar gerçeğin bir karikatürü ya da bizi aldatan görüntüler midir? Sanmıyorum. Hayvan davranışı ile ilgili bilgilerimiz son 30 yıl içinde büyük bir ilerleme kaydetmiştir. Keşfettiklerimiz arttıkça daha çok farkına varıyoruz ki hayvanların basit uyarıcılara basit tepkiler verdikleri yolundaki eski inanış eksiktir ve sadece bazı hayvanların bazı tepkilerini açıklar. Yumurtadan yeni çıkmış martı yavruları gibi bazı hayvan yavruları ana babalarının kartondan yapılmış kaba modellerine tepki gösterirler. Erkek dikenli balıklar da kırmızı kamyon gibi hiç olmayacak nesnelerden dolayı harekete geçerler. Ancak bunlar belli durumlardır ve artık biliyoruz ki genel kural oluşturmazlar. Hayvanlar üzerindeki ayrıntılı çalışmalar başlangıçta hayal edilebileceğinden çok daha karmaşık bir dünya ortaya koymuş ve bu da hayvan davranışı ile ilgili düşüncemizi ciddi biçimde değiştirmiştir. Bu değişim görece yeni olduğundan dış dünyaya henüz ulaşamamış ve insan dışındaki bütün hayvanları basit ve aptal olarak görenlerin düşüncelerine yansıyamamıştır. Dolayısıyla bu bölümün amacı bilgileri güncelleştirmek ve yanlışları düzeltmek olmuştur. Ele aldığımız birçok örnekte hayvan davranışının karmaşık olduğunu, hatta onları inceleyen araştırmacıların umduğundan bile daha karmaşık ve şaşırtıcı olduğunu gördük. Birbirlerinin hırıltılarındaki anlamı fark edebilen maymunlarla başladık. Oysa insanlar spektrograf yardımı olmadan bunu asla başaramıyorlardı. Ve birbirleri hakkında çetele tutulan yarasalarla noktaladık. Olağanüstü belleklere sahip kuşlarla ve acı çekerek kazandıkları bilgiyi kuşaktan kuşağa aktaran farelerle karşılaştık. Bu örneklerden hiçbirine ne basit ya da aptalca ne de körü körüne içgüdüsel ya da otomatik sözcükleri uygun düşmemektedir. Dolayısıyla insan dışındaki hayvanlarda bilincin izini bulma çabalarının önündeki ilk engel böylece ortadan kalkmış olmalıdır. Eğer bilincin işaretlerinden biri davranışın karmaşıklığı ise o halde en azından birçok hayvanın ona sahip olma olasılığı vardır. Hayvanlar hiç bulmadığımız biçimlerde bize benzemektedir. Başkalarının yiğitliğini değerlendirme yeteneği ya da hilekarlarla işbirliği yapmayı reddetme gibi ve biz ne kadar dirensek de bu benzer yönler hayvanların karmaşık davranışlarının ardında bilinçli bir zihin bulunması olasılığını akla getirmektedir. Dolayısıyla Bayan Halsey, şimdiye kadar gördüğümüz birçok hayvanın yaptıklarını yapabilecek bir canlının üstüne basmamak için ayağını iyice geriye çekmiş olmalıdır. Üstelik ayağını çekmek, şüpheli bir durumda karşı tarafa yaşam hakkı tanımak için, yani bilinçli ya da bilinçli olabilecek bir varlığın yok olmasını önlemek için hiç de büyük bir ödün sayılmaz. Bu yüzden biz de Bayan Halsey'in bu bölümde ele aldığımız hayvan davranışı ile ilgili bulgulardan haberdar olduğunda ayağını çekeceğini varsayıyoruz. İnsandan başka bir hayvan ondan sözlü olarak böyle bir istekte bulunmuş değildir. Ama Bayan Halsey o hayvanın davranışına bakarak bazı önemli yönleriyle kendisine benzediğine ikna olmuştur. Üzerine basmak, üzeri olduğu bedende bir zihnin dış belirtilerini fark ettiğini düşünür ve bu yüzden çevresinden dolaşır. Bundan sonra cevaplamaya çalışacağımız soru ise hepsinden zordur. Bayan Halsey böyle davranmakta haklı mıydı? Yoksa davranıştaki karmaşıklığın bilinçli bir zihne işaret ettiği yoldaki düşünce iyi niyetli ama hatalı bir varsayım mıdır? 3. Bölüm. Arılar bunları yapabilir. İşaret vermek mantıklı ve akılcıydı. Bu, dilden bağımsız bir iletişim noktası oluştururken hoşça kal sözcüğü yalnızca yapay bir dil cilasıydı. Fred Hoyle, The Black Cloud. Bilinç karmaşık davranışı sağlayabilir ama karmaşık davranış tabii ki bilinçten kaynaklanmak zorunda değildir. Hatırlayacağınız gibi önceki bölümün hareket noktası buydu ama tartışma biraz yoldan sapmış ve dağılmış gibi görünüyor. Çünkü şu anda hayvanların davranışındaki karmaşıklığa bakarak onların bilinçli olabileceği sonucuna ulaşacağımız bir noktaya varmış gibi görünüyoruz. Yanlış. İddiamız bu değil. Ve önceki bölüm aslında yalnızca bir ısınma hareketiydi. Amaç, öteki hayvanların davranışının bilinçli olduğunu kesinlikle bildiğimiz tek canlı türünden, yani insandan çok farklı olması nedeniyle hayvanların asla bilinçli olamayacağını savunanların inadını kırmaktı. Bunu sağladığımı umarken bu aşamada iddianın sadece bu olduğunu da vurgulamak istiyorum. İnsan dışındaki hayvanlarda bilinçli deneyimin var olması hala bir olasılıktır. Bu bölümde hayvanların neleri başarabileceklerini gösteren daha şaşırtıcı örneklere girmektense bir U dönüşü yaparak hayvan zihniyle ilgili arayışımızda bize yardımcı oluyormuş gibi görünen bulgulara eleştirel bir gözle bakacağız. Böyle yapacağım konusunda siz daha önce uyarmış, bulguları ortaya koyduktan sonra onları çürütmeye çalışacağımı söylemiştim. Bu tartışma yürütmek için çılgınca bir yöntem gibi görünebilir. Ama hayvanlarda bilincin varlığı konusunda gerçekten inandırıcı kanıtlara ancak böyle ulaşabiliriz. Başka bir deyişle eleştiriyi muhaliflerinizden önce kendiniz yapın diyoruz. Hayvanlarda bilincin varlığı konusundaki tartışmayı sadece sıkı bir incelemeyi başarıyla atlatacak kanıtlara dayandıracağımızı söylemek istiyorum. Eğer neyi kanıt olarak kabul edeceğimiz konusunda acımasız davranırsak, elimizde kalacak az miktardaki kanıt uzun vadede daha ağırlıklı olacaktır. İyi niyetli Bayan Halsey'in elinde daha fazla kanıt olmadan iki ayrı açıdan ciddi yanılgıya düşeceğini göreceğiz. Öncelikle konuşma gibi karmaşık davranışların böceğin beyninde mutlaka karmaşık bir sürece işaret ettiğini varsaymakla, ikinci olarak da karmaşık bir işlem sürecinin kaçınılmaz olarak bilinçlilik anlamına geldiğini düşünmekle yanılmış olacaktır. Eğer bu ayrımlar sizin için şu anda net değilse pes etmeyin. İlerledikçe her şey açıklığa kavuşacaktır. Bayan Halsey'in ilk olası yanılgısını ele alarak işe başlıyoruz. Bu bölümde eğer bir hayvanın davranışları ilk bakışta karmaşık gibi görünüyorsa gerçekten öyle olduğu ve o hayvanın göründüğü kadar akıllı olduğu sonucuna tereddütsüz varılmasına yol açabilecek bulanık düşünceyi hedef alacağız. Bu yanılgı hayvanlarda bilincin varlığına ilişkin tartışmada lehte bir dost gibi görünse de aslında düşmandır. Çünkü uzun vadede zayıf noktaları keşfedildiğinde bilinçlilik savını zayıflatacaktır. Bu bulanık düşüncenin değişik biçimlerini inceleyecek ve mevcut bulgular arasından onları nasıl tasfiye edebileceğimizi göreceğiz. Hepimiz biliyoruz ki dış görünüş yanıltıcı olabilir. Sihirbazlar aldatma sanatının ustalarıdır. Numaralarını sihirle yaptıkları izlenimini yaratırlar. Oysa bizler bu numaralarda fizik kurallarına uygun bir hile ya da açıklama olduğunu biliriz. Kadınların ortadan ikiye bölünüp yeniden birleştirilmeyeceğini pekala biliriz. Ama gözlerimizin önünde olup biten sanki böyleymiş gibi görünür. Dolayısıyla aldatıldığımızın tamamen farkında olduğumuz halde gene de etkilenebilir ve gördüklerimize inanmakla inanmamak arasında bocalayabiliriz. Böylesine açık seçik bir aldatmacaya maruz kalmadığımız zaman ise kanmaya ne kadar yatkınızdır. Ve eğer bir hayvanın çok akıllıca davrandığına inanmak istiyorsak, gördüğümüzü ve duyduğumuzu kabullenmemiz ne kadar kolaydır. Eğer kimse bize numara yapmıyorsa, neden gördüklerimizi olduğu gibi kabul etmeyelim? Örneğin bir hayvanın bir sonraki hareketini bilinçli olarak planladığını, arkadaşına yiyecek vererek ahlaki bir davranış sergilediğini ya da matematik denklemlerini çözdüğünü neden kabullenmeyelim? Üstelik öyle olup olmadığı gerçekten fark eder mi? Eğer o hayvan bunları yapıyorsa niye belirsizliği onun lehine yorumlayamayalım ve insanı hedeflerin insani duygu ve düşüncelere dayandığını neden kabul etmeyelim? Oysa gördüğümüzü olduğu gibi kabul etmekle etmemek arasındaki fark çok önemlidir. Eğer basit bir kural izlenerek bir sonuca ulaşılıyorsa, o zaman hayvanın davranışlarında bırakın bilinçli deneyimleri, karmaşık açıklamalar aramaya bile gerek yoktur. Ama eğer karmaşık bir sonuca aynı hareketi yaptığımızda bizim izlediklerimize benzeyen yollardan ulaşılıyorsa o hayvanda bilinçli deneyimin varlığı biraz daha olası hale gelir. Ayrıca bize benzediğinden emin olmak için öncelikle daha basit açıklamaların tasfiye edilip edilemeyeceğine bakmamız gerekir. Öyle ya da böyle olmasını fark etmeyeceğini söylemek, sihirbazın kadını testereyle ikiye ayırmasının sihir mi yoksa göz yanılgısı mı olduğu arasında fark bulunmadığını söylemeye benzer. Eğer bu numaranın kadını gerçekten ikiye kesip sonra yeniden birleştirerek gerçekleştirildiğine karar verirsek, bu durumda bilinen fizik ve biyoloji kurallarının askıya alındığını da kabul etmemiz gerekir. Ancak bunu yapmadan önce gördüğümüz numarada iki ayrı kadın ve bölmeli bir sandık bulunması gibi daha basit açıklamaların dünyanın işleyişiyle ilgili inançlarımızı sarsmadan olup bitene geçerli bir sebep oluşturup oluşturamayacağından emin olmalıyız. Mümkün olan en basit açıklamayla işe başlamalı ve daha karmaşık olana geçmeden önce bununla ne kadar ilerleyebileceğimizi görmeliyiz. Bu birçok bilimci için yol gösteren bir ilkedir ve Occam'ın usturası olarak adlandırılır. Occam'lı William, varlıklar gerekmedikçe çoğaltılmamalıdır demişti. Bu da demektir ki her zaman mümkün olan en basit açıklamayla işe koyulup ancak bu yetersiz kaldığında daha karmaşık olana geçmeliyiz. Hayvan davranışlarının tarihi, hayvanların yapabilecekleriyle ilgili şaşırtıcı iddiaları ortaya atan ancak bu teorileri daha sonra Occam'ın ustarasıyla parçalanıp dağılan kişilerin öyküleriyle doludur. Bu ibret öykülerinin en ünlüsü Akıllı Hans adındaki bir atla ilgilidir. Akıllı Hans 20. yüzyılın başında yaşamıştı ama benzerlerini bugün de rastlanabilir. Bu Akıllı Hanslar sık sık sirklerde ya da televizyon şovlarında boy gösterirler. Onlar çoğunlukla sayı saydıkları ya da zihinsel matematik işlemleri yaptıkları söylenen atlar ya da köpeklerdir. Biri programın sunucusu ya da izleyicilerinden biri olabilir, hayvana 7 artı 9'un cevabı nedir gibi bir soru sorar. Eğer Akıllı Hans bir köpekse cevabı havlayarak bildirir. Eğer atsa ayağıyla yere vurur. 16 defa havladıktan ya da ayağını yere vurduktan sonra durur. Seyirciler şaşkınlık içindedir. Hayvan kafasında düşünüp cevabı bulmuş olmalıdır. Ne kadar akıllıca? Asıl Akıllı Hans Von Osten adında bir Alman göstericiye aitti. Von Osten, atının sahip olduğu varsayılan matematik dehası sayesinde büyük paralar kazanmıştı. Atının marifetlerini sergilemek için düzenlediği halk gösterileri o kadar büyük ilgi topladı ki sonunda bilimsel kurumların da dikkatini çekti. Matematik işlemleri yapabilen, okuyabilen, kelimelerin harflerini sıralayabilen, müzikteki ses aralıklarını anlayabilen bir atın düşüncesi, Berlin Üniversitesi Psikoloji Enstitüsü Başkanı Profesör Stumpf'ı o kadar meraklandırmıştı ki, öğrencisi Oscar Fungst'tan konuyla ilgilenmesini ve ne olup bittiğini öğrenmesini istedi. Fungst, kısa süre sonra atın, değil zihinsel matematik işlemi yapmak, sayı bile sayamadığı, buna karşılık yaptığının muhtemelen sahibinin elinde olmadan yaptığı bazı hareketleri fark etmek olduğu sonucuna vardı. Sorun bunu kanıtlamaktı. Fungst, von Osten'a atın yeteneklerinin dikkatle denilen şartlar altında incelenmesini önerdi. Von Osten, atının kendisinden beklenenleri yapabileceğine o kadar inanıyordu ki hemen kabul etti. Fungst'un planı ata, sahibinin cevabını bilmediği ya da yanlış bildiği bir soru sormaktı. Böyle yaptığında akıllı Hans soruların hepsine yanlış cevap verdi. Sadece eğer sahibi doğru cevabı biliyorsa ve o sırada yanındaysa doğru cevap veriyordu. Anlaşılıyordu ki at doğru sayıda vuruşa ulaştığında von Osten farkında olmadan belirli bir hareket yapıyordu. Örneğin attan 7'ye kadar sayması istendiğinde at ayağıyla yere vurmaya başlıyor. 7 defa vurduğunda von Osten'in yaptığı belli belirsiz bir hareket ona yeterli sayıya ulaştığını ve durması gerektiğini söylüyor ve böylece atın sayı sayabildiği izlenimini doğuruyordu. Von Osten atına bu şekilde yardımcı olduğunu şiddetle reddediyordu ve gerçekten de rastgele bir izleyici onun hiçbir şey yapmadığını düşünebilirdi. At belli ki hafif bir gevşeme ya da hafif bir nefes verme gibi neredeyse fark edilmeyecek kadar belli belirsiz olan ve kasıtsız olarak yapılan bir şeye tepki gösteriyordu. Fuchs, von Osten'ın belli belirsiz hareketini yanlış anda yapmasını sağlayınca at da yanlış cevap veriyor, von Osten'ın cevabı bildiği ve hareketi doğru anda yaptığı durumda akıllı Hans'ın da cevabı doğru oluyordu. Daha sonra Fungst at ayağıyla yere vurmaya başladığı zaman von Osten'ın her defasında başını belli belirsiz aşağı eğdiğini ve doğru cevaba ulaştığında yine hafifçe yukarı kaldırdığını fark etti. Atın tepki verdiği şeyin von Osten'ın bu kasıtsız hareketleri olduğu anlaşılıyordu. Bununla birlikte hayvan o kadar hassastı ki von Osten'ın kaşlarının hafifçe kalkması ya da burun deliklerinin büyümesi de atın doğru cevap vermesi için yeterliydi. Bu hikayenin en çok hoşuma giden tarafı Hans'ın toplama yapamayacağını çok iyi bilen kuşkucu Fungst'un da atın fark edebileceği belli belirsiz hareketler yapmaktan kendini alıkoyamamasıydı. Böylece eğer Fungst doğru cevabı biliyorsa Hans yine soruyu doğru cevaplıyordu. Hans bir matematik dehası olmasa da değişik kişilerin belli belirsiz hareketlerini algılama açısından son derece akıllıydı. Bu bizi şaşırtmamalı. Hayvanlar birbirlerinin yaptığı hareketleri sürekli olarak fark etmektedirler ve hem kendi türleri hem de başka türden hayvanların hareketlerine tepki göstermede çok ustadırlar. Aslında yaşamları da çoğu zaman bunu başarabilmelerine bağlıdır. Tanzanya'daki Serengeti Ulusal Parkı'nda 3,5 yıl süreyle benekli sırtlandırı inceleyen Hans Kuruk, Gunu kuyruklu ve boynuzlu iri bir Güney Afrika antilopu, ceylan ve zebraların çok yakınlarından geçen sırtlanlarla bazen hiç ilgilenmemelerine çok şaşırmıştı. Başka zamanlarda ise aynı hayvanlar yine aynı sırtlanlar çevrelerindeyken son derece huzursuzlanıyor ve uzakta bile olsalar panik halinde kaçıyorlardı. Sırtlanların sadece varlığına değil kendilerinin tehlikede olduğunu hissettiren davranışlarındaki küçük bir ayrıntıya tepki gösterdikleri açıktı. Hatta bu ayrıntı hangi tür hayvanın daha çok tehlikede olduğunu bile gösteriyordu. Kuruk daha sonra ortaya çıkardı ki sırtlanların kısa vadeli yemek tercihleri vardı ve bir gün Gunu avlayıp zebra ile ilgilenmezken ertesi gün tersini yapabiliyorlardı. Sırtlanlara av olan hayvanlar da bu değişimi hissediyor ve davranışlarını ona göre ayarlıyor gibi görünüyorlardı. Sırtlanlar Gunu ya da ceylanların peşindeyken zebralar henüz sırtlanların niyeti belli olmadan bile rahat görünüyorlar. Sıra kendilerine geldiğinde ise huzursuz ve tedirgin oluyorlardı. Aldıkları işaretlerden bazıları muhtemelen sürüdeki sırtlanların sayısıyla bağlantılıydı. Çünkü sırtlanların sayısı ne avladıklarına bağlı olarak değişmekteydi. Ama bu zebraların tepkilerindeki farklılığı tam olarak açıklamıyordu ve Kuruk neye tepki gösterdiklerini kesin söyleyemiyordu. Başka bir deyişle zebralar ne ölçüde tehlikede olduklarını önceden biliyor gibiydiler. Değerli beslenme zamanlarının kendilerinin peşinde olmayan ve tehlike oluşturmayan yırtıcı hayvanları kollayarak bölünmesine izin vermiyorlardı. Bir yırtıcının ufukta göründüğü her an kendilerini yeme niyeti olup olmadığına bakmaksızın kaçmanın bir anlamı yoktu. Sadece eğer gerçek bir tehlike varsa tepki gösterilmeliydi. Ancak böylesine ölümle kumar oynamak ustalık ve her şeyden önce yırtıcı hayvanlar ve onların niyetleriyle ilgili ayrıntıları bilgi gerektiriyordu. Koşma hızı, bakış yönü ya da duruş biçimi gibi örtülü işaretler ipucu oluşturabilir. Güvenli olduğu sürece bu bilgilerden yararlanarak hareketsiz kalmak ya da kaçmak gibi ölüm ya da kalımı belirleyecek kararlar alınabilir. Zebralar sırtlanları kitap gibi okuyabilmektedir. Aynı beceriyi gösteren atlar da insanların farkında olmadan yaptıkları hareketleri algılamayı öğrenebilirler. O halde insanın eğittiği hayvanlarla ilgili bütün araştırmaların üzerinde akıllı Hans'ın gölgesinin bulunması şaşırtıcı değildir. Bu da laboratuvarda yapılan bütün gözlem ve deneylerin büyük bir kısmını ve aynı zamanda arazide yapılanların birçoğunu kapsar. Eğer hayvanı eğiten kişi onu diğerleri için değil de belli bir hareket için ödüllendiriyorsa, bu insan neyi doğru cevap olarak kabul ediyorsa hayvan da ona göre davranmayı öğrenecektir. Funks için Hans'ın gerçekte sayı sayamadığını ortaya koymak hiç de kolay olmamıştır. Von Osten hiçbir şey belli etmediğine samimi olarak inanmaktaydı. Hatta Funks bile Hans'ın tepki verdiği davranış her neyse onu yapmaktan kendini alıkoyamıyordu. Burada sözünü ettiğimiz isteyerek kasten hile yapmak değil, hiçbir şey belli etmemeye kesin kararlı olduğumuz halde istemeden kendimizi ele vermemizdir. Eğer bir at, bir köpek ya da bir şempanze, hatta bir fare belli belirsiz hareketleri doğru algılayabiliyor ve karşılığında ödül kazanıyor ya da cezadan kurtuluyorsa, bu hayvanın olduğundan daha akıllı görünmesi tehlikesi her zaman mevcuttur. Şempanzelerin konuşmayı öğrenip öğrenemeyecekleri konusunda uzun zamandır devam eden keskin tartışmada da ne yazık ki olup biten budur. 1970'li yıllarda ve 80'li yılların başlarında şempanzelerin dil yetenekleri konusunda çok şaşırtıcı iddialar ortaya atılmıştı. Bu hayvanlardan bazılarına sağırların kullandığı işaret dili ya da dile benzer şekilde işaret ve sembol oluşturabilme becerisi öğretilmişti. Bu iddiaların yol açtığı büyük heyecanın sebebi aslında insanı benzersiz kılan, onu tüm öteki türlerden ayıran son kalenin dil olarak görünmesiydi. İnsan alet kullanan bir hayvan olarak artık benzersiz değildi. Çünkü ağaç kabuğunun altındaki böcekleri bir dalla çıkaran ağaç kakan ispinozu ile deniz kabuklarını kırmak için taş kullanan deniz samurları gibi birçok hayvanın alet kullandığı ortaya çıkarılmıştı. İnsan alet yapan bir hayvan olarak da artık benzersiz değildi. Şempanzelerin termitleri yuvalarından çıkarabilmelerine yarayacak bir sopa yapmak için bir ağaç dalının yapraklarını kopardıkları Jane Goodall tarafından ortaya konulunca bu hayvanların sadece alet kullanmakla kalmayıp aynı zamanda alet yaptıkları da anlaşılmıştı. Ancak bir konuşma diline sahip olma açısından insan hala benzersiz gibi görünüyordu. İşte bu, bizi bütün öteki hayvanlardan somut biçimde ayıran bir özellik, tüm hayvanları her yönüyle geride bırakan zihinsel bir yetenekti. Bu yüzden Nevada Üniversitesi'nden Allen ve Beatrice Gardner, Wash adlı genç bir şempanzenin sağırların kullandığı, kısa adı Ameslan olan Amerikan işaret diline ait 132 işareti kullanmayı sadece öğrenmekle kalmayıp bu işaretleri aynı zamanda kendine özgü bir biçimde bir araya getirebildiğini, onları anlamlı ve özgün bir şekilde kullanabildiğini iddia edince çoğu kişi tarafından insan olmanın temeli olarak görülen bu ayrıcalığa darbe indirmişlerdi.